Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان
Sadakallahu aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabah, hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Aban 1399, Hicri Kameri 4 Rebiusani 1442 ve Miladi Takvimle 20 Kasım 2020 Cuma. Bu akşamki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne asker gönderme kararı üzerine yapılan röportaj, Esmaül Hüsna, İslam'ı Tanıyalım ve Yaşam Anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da son 24 saatte 479 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. İran'ın Viyana temsilcisi, İsrail'in kayıtsız şartsız MPT'ye katılması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Irakçının Biden takımıyla irtibat kurduğu haberini yalanladı. Türkiye, Afganistan'da barış müzakerelerine destek verdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Adam kentini geri aldı. Ve Obama, cumhuriyetçilere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, son 24 saatte ülke genelinde 13 bine aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve maalesef 479 vatandaş daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, Cuma günü yaptığı açıklamada son bir günde ülke genelinde toplam 13.260 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, maalesef 479 hasta daha hayatını kaybettiğini belirtti. Sözcüleri, son bir günde tespit edilen 13.260 hastadan 3.044 hasta hastanelere yatırıldığını ve geri kalanına ayaküstü tedavi hizmeti sunulduğunu kaydetti. Sadatlari, son bir günde hayatını kaybedenlerle birlikte koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 43.895 olduğunu belirtti. Sadatlari, koronavirüs salgını başladığı günden bu yana 589.025 hasta iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti. Dünya genelinde ise koronavirüs vaka sayısı 57 milyonu aştı. Bu sayıdan en az 1.367.000'i hayatını kaybettiği, yaklaşık 40 milyonu da iyileştiği belirtiliyor.
Amerika'nın John Hopkins Üniversitesi, Amerika'da son bir günde 1.964 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı. Muhabirimizin gözlemlerine göre bu rakam, Amerika'da koronavirüs pandemisi başladığı günden beri bir günde en çok ölüm vakası olduğunu gösteriyor. Bu arada Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence bir açıklama yaparak Beyaz Saray koronavirüs salgını ile mücadelede her türlü yeni kısıtlama uygulanmasına karşı olduğunu belirtti. Pence, Amerika Başkanı Trump'ın genel karantina veya okulların tamamen tatile girmesine destek vermediğini vurguladı. Amerika'da Trump'ın bu tutumu koronavirüs salgını Amerika halkını kırıp geçtiği bir sırada gündeme geliyor. Amerika koronavirüs vaka ve ölüm sayısı bakımlarından dünya genelinde birinci sırada yer alıyor. Son verilere göre bu ülkede koronavirüs vaka sayısı 12 milyon 200 bini aştı, 258 bin kişi hayatını kaybetti.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi ve büyükelçi Kazım Garibabadi, korsan rejim İsrail'in nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasına derhal ve kayıtsız şartsız katılması Batı Asya bölgesinde mevcut nükleer krizi telafi etmenin tek yolu olduğunu vurguladı. Cuma günü bir açıklama yapan Garibabadi, Siyonist rejimin gizli nükleer gücünü göz ardı etmek, bölge ve dünya güvenliği ve istikrarı için ciddi tehdit olduğunu belirterek, İsrail'in nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasına derhal ve kayıtsız şartsız katılması gerektiğini belirtti. Uluslararası camianın İsrail'in nükleer silahların yayılmasını men eden NPT anlaşmasına derhal ve kayıtsız şartsız katılması için bu rejime sürekli baskı yapmaktan başka çaresi olmadığını kaydeden Garibabadi şöyle ekledi. İsrail rejiminin Batı Asya bölgesinde NPT anlaşmasını imzalamayan tek taraf olarak bu anlaşmanın küreselleşmesini engellemesi büyük talihsizliktir. İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Garibabadi ayrıca Suud rejiminin ek protokolü uygulamaması ve Birleşik Arap Emirliği'nin de bu bağlamda durumu kaygı verici olduğunu belirterek şöyle devam etti. Suudi Arabistan ek protokolü tam olarak uygulamıyor. Birleşik Arap Emirliği de şimdiye kadar ek protokolü tam ve etkili bir şekilde uygulama konusunda resmen hiçbir yükümlülük üstlenmediği anlaşılıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Avrupa Birliği Troikası'na yer alan Almanya, Fransa ve Britanya'nın başkalarını suçlamaktan el çekmeleri ve Bercam Nükleer Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini ve ortak komisyon kararlarını tam olarak uygulamaları gerektiğini belirtti. Cuma günü Avrupa Birliği Troikası'nın İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki nükleer işbirliği ile ilgili yayımladığı bildiriye tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Almanya, Fransa ve Britanya'nın sorumsuzca sergiledikleri tutumu kınadı. Sözcü Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer faaliyetlerinin uluslararası yasaların çerçevesinde ve tamamen yasal ve meşru bir şekilde yürütüldüğünü ve üye ülkelerin zati hakları temelinde takip edildiğini belirtti. Avrupalı tarafların Bercam Nükleer Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini işaret eden sözcü Hatipzade şöyle devam etti. Amerika'nın Bercam Anlaşması'ndan çekilmesi ve yaptırımları yeniden dayatması ve ayrıca Avrupalı tarafların İran'ın anlaşmadaki iktisadi çıkarlarından yararlanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemeleri üzerine İran İslam Cumhuriyeti'de Bercam'ın 26 ve 36. maddelerine göre hareket etti. Amerika terör devletinin Bercam Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesinden kaynaklanan İran'ın zararlarını telafi edemeyen Avrupa Birliği Troikası, çarşamba günü bir bildiri yayımlayarak İran İslam Cumhuriyeti'ni onların sözde iyi niyetine rağmen Bercam Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı'nın Amerika'nın seçilen yeni başkanı Joe Biden takımı ile irtibata geçtiği haberi uydurma olduğunu, bu tür haberler son dönemde bazı medya organlarının başvurduğu yöntem olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Amerika'nın New York Times gazetesinde bu yönde çıkan haberi uydurma ve çakma niteleyerek reddetti. Amerika'nın New York Times gazetesi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı Joe Biden'ın takımına Bercam Nükleer Anlaşması ile ilgili bir mesaj gönderdiğini ve Washington'dan her türlü müzakereye başlamadan önce kayıtsız şartsız ve derhal anlaşmaya geri dönmesini istediğini iddia etti.
İran'ın Lübnan Büyükelçisi, uluslararası terörizm ve hamilerinin İran İslam Cumhuriyeti'nin mazlum milletlere destek iradesini etkileyemeyeceğini belirtti. Cuma günü Büyükelçiliğe düzenlenen intihar saldırısının 7. yıl dönümü dolayısıyla Twitter sayfasında bir bildiri yayımlayan İran'ın Lübnan Büyükelçiliği şu ifadeleri kullandı. 7 yıl önce terörizmin iki terör eyleminde bozguna uğrayan eli, İran'ın Beyrut Büyükelçiliğine uzatıldı ve bazı masum insanların şehadetine sebebiyet verdi. Ancak uluslararası terörizme hamileri, İran İslam Cumhuriyeti ve hikmetli liderinin mazlum milletlere destek iradesini etkileyemeyeceği, bilakis hak ve hayır ve özgürlük değerlerini savunma ve direniş çizgisine bağlılığının daha da güçlenmesine vesile olacağı bilinmelidir. 19 Kasım 2013 tarihinde İran'ın Lübnan Büyükelçiliği önünde iki intihar eylemi düzenlendi. Olayda aralarında Büyükelçiliğinin kültürel ateşesinin de bulunduğu 23 kişi şehit düştü, 146 kişi yaralandı.
İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, Suud rejiminin başını çektiği ittifakın Yemen topraklarına 6 yıldır süren saldırısına işaretle Yemen milleti direnişini zaferle sürdürdüğünü belirtti. Cuma günü Twitter hesabında bu açıklamayı yapan Büyükelçi İrlu şöyle yazdı. Yemen'e 6 yıldır devam eden tecavüz ve çok yönlü insanlık dışı kuşatma yüzünden altyapıların anlatılamaz yıkımı, hastalık, salgın, yoksulluk, gıda maddeleri ve sağlıklı içme su kıtlığından başka hiçbir getirisi olmamıştır. Suud İttifakı'nın dayattığı savaş Yemen milletini günden güne daha zor durumda bırakıyor. Ancak buna karşın bu milletin direnişi zafere kadar süreceği anlaşılıyor. Suud rejimi Amerika Birleşik Arap Emirliği ve diğer bazı ülkelerin destekleriyle Mart 2015'te Yemen topraklarına askeri tecavüzde bulundu ve bu ülkeye çok yönlü kuşatma dayattı. Bu savaşta şimdiye kadar on binlerce Yemenli hayatını kaybetti, yüz binlercesi yaralandı ve milyonlarca Yemenli mülteci durumuna düştü.
İranlı milli serbest güreşçi Hasan Yazdani, Dünya Güreş Birliği'nin yaptığı ankette dünyanın en sevilen serbest güreşçisi seçildi. Dünya Güreş Birliği, dünya genelinde ün yapan 16 serbest güreşçinin adını açıklayarak, güreş meraklılarından en sevdikleri güreşçiyi belirlemelerini istedi. Anketin sonunda 3 dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bulunan Hasan Yazdani ve yine Rusya'dan 5 dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olan Abdülreşit Sadullah finale kaldı. Finalde ise Yazdani daha fazla oy kazanarak dünyanın en sevilen güreşçisi oldu.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ankara, Afganistan'da Taliban örgütüyle barış müzakereleri sürecini desteklediğini açıkladı. Ankara'da Afganistan Milli Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüşen Meclis Başkanı Şentop, Kabil yönetimi ile Taliban örgütü arasında devam eden müzakere sürecinin nasıl ilerlediği büyük önem arz ettiğini, Türkiye Meclisi bu süreci yakından takip ettiğini belirtti. Şentop, Afganistan'da savaşın sona ermesi ve Afganistan halkı huzur, barış ve istikrar içinde yaşamaları gerektiğini vurguladı. Şentop ayrıca Türkiye ve Afganistan ilişkilerini tarihi ve ortak değerlere dayalı ilişkiler olarak niteledi. Görüşmede Afganistan Milli Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah da Türkiye Meclisi'nden Afganistan'da barış sürecine verdiği desteği sürdürmesini istedi. Afganistan'da Kabil yönetimi ile Taliban örgütü arasında bu ülkede devam eden iç savaş ve çatışmaları durdurmak amacıyla barış müzakereleri 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başladı, ancak başta Amerika olmak üzere bazı batılı devletlerin müdahaleleri yüzünden taraflar şimdiye kadar kesin bir anlaşmaya varamadı.
Türkiye'de terörle mücadele ekipleri Diyarbakır'da PKK üyesi 101 kişiyi yakaladı. Türkiye medyasına çıkan habere göre operasyon Diyarbakır yargısının talimatı üzerine 5 ilde düzenlendi. Konuyla ilgili haberde gözaltına alınanların arasında bazı avukatların da bulunduğu belirtildi. Bilindiği üzere PKK 1984 yılından beri Türkiye devletine karşı silahlı mücadele fazına geçti. PKK Türkiye'de Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bölgeleri özellik isterken Ankara yönetimi örgütü terör örgütü olarak tanıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bir mesaj yayımlayarak Adam kentinin ülkenin kucağına geri dönmesini kutladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullahiva Twitter hesabından yayımladığı açıklamasında Adam'ın 27 yıllık hasreti sona erdi. Vatanın güzel topraklarının geri dönüşü mübarek olsun ifadesini kullandı. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı da Cuma günü Azerbaycan ordusu Karabağ Barış Anlaşması çerçevesinde Adam kentine girdikten sonra yaptığı açıklamada şimdi bu ilçenin esas halkı olan Azeri savaşzedelerin 27 yılın ardından evine, yurduna geri dönüş şartları gerçekleştiğini belirtti. Bakü'nün 378 kilometre güneybatısında yer alan Adam kenti, Dağlık Karabağ bölgesinin önemli kentlerinden biri sayılıyor. Adam 1993 yılında Ermenistan'ın işgaline uğradı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı Vagavşak Tuanyan'ı görevden aldı. Ermenistan yönetimi bir açıklama yaparak Başbakan Nikol Paşinyan'ın Cuma günü Savunma Bakanı David Tonoyan'ı görevden aldığını ve yerine Vagavşak Harutyunyan'ı atadı. Paşinyan'ın danışmanlığını yapan Harutyunyan, bundan önce de 1999-2000 yılları arasında Ermenistan'ın savunma bakanıydı. Nikol Paşinyan yönetimi, Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Dağlık Karabağ bölgesinde ilerlemesi ve 6 hafta askeri çatışmanın baskısı altında kalması üzerine ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Bu gelişmenin üzerine Ermenistan halkı son günlerde düzenledikleri protesto eylemlerinden Paşinyan'ın istifa etmesini istemeye başladı.
Irak medyasından El Fırat Haber Kanalı, tekfirci IŞİD terör örgütünün yeni elebaşı Mir Muhammed Said Abdurrahman El Mevli'nin Amerika istihbaratı ile işbirliği yaptığını ifşa eden bazı belgelerin yayımladığını duyurdu. El Fırat Haber Kanalı'nın Cuma günü yayımladığı rapora göre Amerika'da bazı askeri belgelerin yayımlanması IŞİD elebaşı Ebu İbrahim Kureyşi lakabı ile ün yapan Mir Muhammed Said Abdurrahman El Mevli'nin Amerika istihbaratı ile işbirliği yaptığını ortaya koydu. IŞİD elebaşı Kureyşi'nin ayrıca 2008 yılında Buka hapishanesinde Amerikalılarca sorgulandığı sırada örgütle ilgili bazı gizli bilgileri Amerikalılara verdiği ortaya çıktı. Kureyşi'nin Irak'ta Amerika tarafından kontrol edilen Buka hapishanesinde yattığı, bu hapishanede IŞİD'in ilk temeli atıldığı yer olduğu belirtildi. IŞİD terör örgütü 2019 yılında Kureyşi'nin Ebu Bekir Bağdadi'nin yerine ve örgütün başına geçtiğini duyurmuştu. Bağdadi, Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen bir operasyonda öldürüldü.
Amerika terör devleti Irak'ın Haçlı Şabi hareketine karşı hasmane uygulamalarının devamında harekete bağlı Nüceba İslami Direniş Hareketi'nin internette kullandığı iki domeni daha engelledi. Amerika yönetimi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Nüceba Hareketi'nin uydu şebekesine ait alnuceba-news.com ve alnuceba.net adlı sitelerinin bu iki domeni kullanmasını engellediklerini duyurdu. Bundan önce yine Amerika Adalet Bakanlığı'nın kararı üzerine alnuceba.com sitesi de bu domainden yararlanması engellenmişti. Amerika terör devleti son dönemde Nüceba İslami Direniş Hareketi ve hareketin genel sekreteri Şeyh Ekrem Kabi'ye yönelik ağır yaptırımları dayatmaya başladı. Nüceba Hareketi, Amerika terör devletinin bu hareketine gösterdiği tepkide küresel istikbar direnişin sesini susturmak için tüm maddi ve askeri imkanlarını seferber ettiğini ancak hedefine ulaşamadığını belirtti. Nüceba hareketi açıklamada Amerika terör devletinin ifade özgürlüğünü ve bağımsızlığı tahammül edememesini tuhaf bir durum olarak algılamamak gerektiğini vurguladı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen illegal yerleşkeleri ziyareti, Filistin milletinin haklarının açık ihlali olduğunu açıkladı. Cuma günü bu açıklamayı yapan sözcü Kasım, Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Siyonist yerleşkeleri ziyaret etmesi, Filistin milletine karşı husumette ve haklarını çiğnemekte elinden geleni ardına koymayan Washington'un utanmazlığını ve sahtekarlığını gözler önüne serdiğini belirtti. Filistin milletinin ülküsü birçok tehlike ve tehditle karşı karşıya bulunduğunu kaydeden sözcü Kasım, bu tehlikeler ve tehditlerle etkili mücadele için Filistinlilerin vahdeti şart olduğunu vurguladı. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria arazilerinde inşa edilen illegal Beskut yerleşkesini ziyaret ettikten sonra yine Suriye'ye ait olan ve Siyonist rejim tarafından işgal edilerek ilhak edildiği ilan edilen Golan tepelerine geçti. Filistinli direniş grupları ve halk kesimleri Pompeo'nun bu hareketini şiddetle kınadı.
Ve Amerika'nın eski başkanı Barack Obama, Cumhuriyetçi Parti üyelerini Donald Trump'ın başkanlık seçimlerine hile karıştığı iddialarını desteklemelerini sert bir dille eleştirdi. Bugün MSNBC kanalına konuşan Obama, Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı savunmalarının kaygı verici olduğunu belirtti. Obama seçimleri hile karıştığı iddiaların mesnetsiz olduğunu ve mahkemelerde reddedildiğini kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz, Amerika'nın maksimum baskı siyaseti sayesinde İran savunma gücünün artması başlığını taşıyor. İran, İslam Cumhuriyeti'nin aktif ve planlı siyaseti, Washington'un sert ve yumuşak politikasına adeta meydan okumuştur. 2016 yılında Donald Trump Beyaz Saray'da göreve başladığı zaman İran'a karşı maksimum baskı siyaseti şekillendi ve aynı zamanda askeri saldırı tehditleri de gündeme geldi. Fakat geçen 4 yıl boyunca söz konusu iki yöntemin hiçbirisi Başkan Trump'ın hedeflerini gerçekleştiremedi. Maksimum baskı siyaseti, yaptırımların ardı sıra yapılması ve arada bir askeri saldırı tehditleri Trump'ın İran'a yönelik siyasetinin ana çizgisini oluşturdu. Bu siyasetler Tahran yönetimini Amerika'nın kendi tabiriyle daha iyi bir anlaşmaya varmak için müzakere masasına oturtamadı ve hatta Amerika'yı İran'a karşı aptalca bir girişimde bulunmamaya bile ikna etti. Trump yönetimi maksimum baskı ve ekonomik yaptırımların sayesinde yeni bir Bercam anlaşmasına varmayı hedefledi. Fakat İran İslam Cumhuriyeti'nin maksimum direniş ve aktif ve planlı diplomasisi Trump ve Beyaz Saray'ın rüyasının gerçekleşmesine izin vermedi. Amerika basınından National Interest dergisi Perşembe sayısında maksimum baskı siyasetinin minimum başarısı olduğunu ve Amerika'nın İran'a karşı politikasını değiştirmesi gerektiğini yazdı. Trump yönetimi İran'ın füze savunma ve bölgesel siyasetlerini kapsayarak kısıtlayan yeni bir müzakere turunu başlatmak istiyordu. Fakat tüm bunlar İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileridir. Buna ilaveten hiçbir ülkeyi kendi güç faktörleri ve çevre etkinliğini başka ülkelerin siyasetine düğümlemez ve ülkeler gerçekçi yaklaşıma dayanarak politikasını üretir. Bu bağlamda İslam İnkılab rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin savunma işleri danışmanı Tuğgeneral Hüseyin Dehkan yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir şekilde ve hiç kimseyle askeri gücü konusunda müzakere etmeyeceğini belirtti. Buna ilaveten İran'ın örnek yapıcı ve pratik girişimleri Amerika'yı dünya çapında İran karşıtı eylemlerini ilerlettirmekte yalnız kalmasına sebep oldu. Amerika Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'ın silah yaptırımlarının sürdürülmesine yönelik bildiri taslağının onaylanmaması Washington'un uluslararası inzivasının açıkça göstergesidir. Beyaz Saray ve Trump politikalarının genelde İran karşısındaki yenilgisinin temelinde İran İslam Cumhuriyeti'nin güç bileşenleri ve kararlarında bağımsız davranması bulunuyor. Gerçi Amerika'nın ekonomik baskıları ve özellikle korona pandemisi döneminde uyguladığı sağlık terörü İran halkının hayatını etkiledi. Fakat hiç kapasiteleri ve imkanlara dayanarak ve maksimum direniş siyaseti sayesinde İran tarihin bu zor döneminden başarıyla geçmesine sebep oldu. İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli bilim ve profesyonel güce dayalı olan etkin ve caydırıcı gücünün sembolü, füze ve savunma kabiliyeti ve bu konudaki çeşitlilik gücü her türlü masraflı ve sert savaş tehdidini adeta ortadan kaldırıyor. Amerika'nın İran'a yönelik maksimum baskı siyasetine ısrar etmesi ve askeri tehditten uzak durması böyle bir girişimin sonuçlarının öngörülemez olmasındandır. Nitekim Tuğgeneral Hüseyin Dehkan ise kısıtlı ve taktiksel bir çatışmanın tam anlamıyla bir savaşa dönüşebileceği ve Amerika'nın böyle bir krize karşı kesinlikle dayanma gücünün olmaması konusunda uyarıda bulundu. Nitekim Amerika'nın Batı Asya Terör Güçleri Komutanlığı CENTCOM Komutanı McKenzie, Amerika'nın İran ile savaş peşinde olmadığını söyledi. Diğer yandan Amerika Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Amerika Başkanı'nın İran ile müzakereye çalıştığını ileri sürdü.
Yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Filistin Özel Teşkilatı'nın İsrail rejimiyle işbirliğine hazır olmasını duyurması konusunda. Filistin Özel Teşkilatı Başbakanı Muhammed Eşdiye, İsrail rejimiyle güvenlik işbirliği ve müzakerelerin başlaması için hazır olduklarını duyurdu. Muhammed Eşdiye'den önce Filistin Özel Teşkilatı Sosyal İşler Bakanlık Sorumlusu Hüseyin Şeyh'di, teşkilatın Siyonist rejim ile güvenlik işbirliği konusunda işbirliğine tekrar başladığını duyurmuştu. Filistin Özel Teşkilatı ve Filistin grupları Siyonist rejim ile ilişkileri son aylarda birçok faktörün etkisinde kaldı. Amerika Başkanı 28 Ocak 2020 tarihinde Asrın Anlaşması ırkçı planını Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Büyükelçileri ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun katıldığı törende açıkladı. Bir diğer faktör, İsrail rejiminin Batı yakayı ilhak planıdır. Tel Aviv bu kararının açıklaması ardından özel teşkilat 19 Mayıs tarihinde İsrail ile güvenlik işbirliği ve müzakereleri kesti. Filistinliler ve İsrail ilişkilerini etkileyen bir diğer faktör, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ırkçı rejim ile normalleşme konusudur. Bu girişim, çeşitli Filistinli grupların kendi çıkarları ve toprak bütünlüğünü savunmak için başka hiçbir ülkeye güvenmemeleri, iç ihtilafları çözerek ulusal bir anlaşmaya varmak için Siyonist rejime karşı kendilerini savunmaları gerektiği kanısına vardırdı. Bu bağlamda İstanbul ve Beyrut görüşmeleri ilerlerken Mısır yönetimi söz konusu gruplara tekrar ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Bu bağlamda hafta başında Filistinli grupların ulusal barış için anlaştıklarına dair haberler duyulmaya başlarken özel teşkilat aniden İsrail rejimiyle güvenlik işbirliğine tekrar başlamaya hazır olduğunu belirtti. Acaba özel teşkilat Filistin ulusal anlaşmasının şekillenmesini neden sırt çevirerek Siyonist rejimle işbirliğini tekrar başladı? Özel teşkilat heyetinin Hamas ile müzakere için Kahire'de bulunması nedeniyle görünüşe göre İsrail rejiminin Kahire aracılığıyla özel teşkilata bazı mesajlar ilettiği düşünülüyor. Diğer yandan özel teşkilat ekonomi açısından Tel Aviv'e bağlıdır ve kendisine ait olan Filistinli bölgelerin gümrük ve vergi hakları Siyonist rejim hesaplarına yatıyor. Irkçı rejim bu gelirlerden aylık olarak özel teşkilata ödemeler yapıyor. Muhtemelen Siyonist rejim özel teşkilata baskı yapmak hedefiyle ekonomi aracına başvurmuştur. Bir diğer önemli faktör özel teşkilat yetkililerinin Siyonist rejime karşı direnişe inanmayan kişilerden oluşması ve ırkçı rejimin işlediği cinayetlere rağmen Tel Aviv ile müzakereye vurgu yapanlardan oluşmasıdır. Böyle bir görünüşe göre olanlardan Filistin ulusal çıkarlarını korumak için her zaman yenilgiye uğrayan müzakere seçeneğini silerek direnişi seçmeleri beklenemez. Fakat bu arada özel teşkilatın aldığı yeni karar muhakkak iç ihtilafların yoğunlaşması ve Filistinlilerin korsan rejimin yayılmacı taleplerine karşı pasif kalmasına sebep olacaktır. Bu durum, Arap ülkelerinin Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme sürecini ve Filistin'e ihanetleri konusunu Müslüman ülkeler ve Filistinli grupların eleştiri odağında çıkarırken, İsrail rejiminin Filistinlilere karşı cinayetlerini rahatlıkla sürdürmesine sebep olacaktır. Bu yüzden Filistin Özel Teşkilatı'nın yeni kararı çeşitli Filistinli grupların eleştirisiyle karşılaştı. Hamas Hareketi üst düzey üyesi Ahmet Yusuf, özel teşkilatın İsrail rejimiyle güvenlik işbirliğini tekrar başlatmasını eleştirerek, özel teşkilatın Filistinli gruplar arasında barış konusunda ciddi olmadığını söyledi. Ahmet Yusuf ayrıca Kahire'de ihtilaflara son verme görüşmeleri devam ederken, İsrail ile güvenlik işbirliği ve ilişkileri yeniden başlama kararının bir yıldırım gibi müzakerelere düştüğünü söylemesini bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi sevgili dinleyicilerimiz. Azerbaycan tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda salt çoğunlukla kabul edildi ve resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecektir. Şimdi tezkerenin kabulünün ardından yaşanan tartışmaları ve özellikle Türkiye'nin Karabağ bölgesinde asker bulundurmadan nasıl bir çıkar elde edeceği ve acaba Azerbaycan Cumhuriyeti'nin lehine olacak mı olmayacak mı gibi sorular gündemde çok tartışılıyor. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ifade ettiğim üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'ne asker gönderme tezkeresi kabul edildi. Bundan sonra şimdi tabii Rusya denetimi altında aslında tezkerenin ve olayın yaşanacağına dikkat çekiyorlar uzmanlar. Ancak burada merak edilen konu Kafkasya bölgesinde Türkiye'nin askeri varlığı nasıl okunmalı? Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bundan elde edeceği çıkar veya acaba Türkiye'ye karşılıklı olan herhangi bir menfaati söz konusu mu? İsterseniz buradan başlayalım efendim.
Aslına bakanda Türkiye'nin Azerbaycan'da asker bulundurması, yani sülh gözetçisi olmağı iyi bir meseledir. Yani onda bir problem ve müşkül yoktur. Ancak Türkiye'nin harici siyasetinde bazı müttehitleri, konşuları ve keçmişdə bəzi xarici demoklar hərbi əməkdaşlıqlarına baxanda burada biraz bəzi demoklar ki nazirlər, siyasətçilər şək doğurur və belə baxırlar ki bu məsələ Azərbaycanın xeyrinə və ya hətta Türkiyənin də xeyrinə olmayacaq. Çünki burada Türkiyənin bu məsələdə, yəni Azərbaycanda əsasən Qarabağ məsələsində bu yeni dövrdə belə müdaxiləsinə Azərbaycana kömək yox, bəlkə Türkiyənin özünün bu məsələdən özü üçün bir demək olar papaq hörməsi nəzərə çarpır. Çünki Türkiyənin bir çox xarici məsələlərdə problemləri var. Bunların hamısının da birbaşı Rusiyaya bağlanır. Və belə nəzərə gəlir ki, Türkiyə, Rusiya ilə olan məsələlərin həll etmək üçün istir ki Rusiyadan bir puan alsın və bu məsələdə Qarabağ məsələsində müdaxilə edir ki, nihayətdə Qarabağ məsələsindən öz nəfinə istifadə eləsin. İndi sorsalar, Türkiyənin Rusiya olan ehtiyacı nədir? Türkiyə xarici siyasətində bu günləri Suriyada böyük problemi var ki, Rusiya bir başı bağlıdır. Üçün Türkiyə Suriyada Əlan İdlib'də bir neçə min, yəni 10 mindən çox, orada 30 minə yaxın deyirlər ki, terörist var. Bu teröristlərin çoxları xarici kökənlidir. Onlar Hələb'dən, başqa yerlərdən yığışıblar İdlib'ə və o bölgəyə ki, indi Türkiyə ordusunun işğalındadır, Suriya torpağında. Hər halda Türkiyə o məsələni həll eləməlidir. Rusiya bu məsələdə Türkiyəni çox demək olar ki, sıxıntıda saxlayıb, Suriya dövləti də, başqa dövlətlər də, beynəlxalq hüquq norması əsasında da Suriya hər halda buna razı olmaz ki, onun torpağında dünyadan teröristlər gələlər, müxtəlif ölkələrdən, xarici ölkələrdən yığışalar və orada istəyərlər qətli cinayətdən sonra dövlət çevrilişi eləyərlər, eləyən məsələlər yığışalar, o ölkənin torpağının bir parçasında yaşayalar. Hər halda indi Türkiyə onları bir tərəfdən eləyə bilmir. O Əl-Nusra kimin və ya özü Türkiyə adlandırdığı sözdə Suriyanın azad ya milli ordusu adına altında toplanan teröristlər, onlar hər halda eləyə bilmir, Türkiyə onları çox xarici kökənli dedim və ya türkdülər onları bıraxdın, onlar getsinlər öz ölkələrinə, çünki getdilər, yəqin ki, o dövlətlər onları məhkəməyə çəkəcək və onlar Türkiyə ilə olan əlaqələrin və ya Türkiyə dövlət orqanları ilə olan əlaqələrin Suriyaya nədir getdikləri, bu dövrdə kimdən, kimin təvəssüsü ilə, kimlərin təvəssüsü ilə orada yaraqlandıqları, bunları deyəcəklər və Türkiyə buna razı deyil. Başqa tərəfdən, onların hamısını öldürə bilməz, onların xərci var. Bu məsələdə Rusiyanın hər halda istəyir zaman içində onları xırda-xırda hər halda həll eləyə, o birisi bu birisi tərəflərə daşıya apara bir cür bu məsələni çözə. Burada Rusiyanın köməyinə ehtiyacı var. O tərəfdən Libidə, tüm bilirsiniz ki, Libidə, Türkiyə, Libidə iki tərəflidir. Yəni bir tərəf Həfər, bir tərəf orada Sirac. Bunların heç birisi seçki ilə iş üstə gəlməyib. Hər ikisində orada işğalcılar qüvvələri və bəzi xarici dövlətlərin himayəsi ilə gəlir. Türkiyənin onun bir tərəfindən də Sirac'dan himayət edir. Rusiya o bir tərəfdən Həftərdən müqabil tərəfdən himayət edir. Həftərin ixtiyarında çox Libya torpaqları. İndi gələcəkdə onlar razılığa gəlsələr, Rusiya ilə Türkiyə ilə Sirac'ın arasında olan hərbi anlaşma və həmçinin Ağdəniz barəsində olan dəniz anlaşması, bunlar hamısı su üstünə döküləcək və demək olar ki, Türkiyə böyük ziyan görəcək bundan. Ağdənizdə də belə, Ağdənizdə Türkiyə hər halda Yunanından başqa dövlətlərlə indi çatışır, Fransada, İtaliya başqa, Rusiyada yenə də Yunandan himayət edir. Orada da böyük problemi var. Rusiyanın əsasən problemləri qonşuları ilə çoxdur. Bunlar Əraq məsələsində, başqa yerlərdə. Bunların hamısından, bunların hər hamısının birbaşı bağlanır, Qaradənizdə həmçinin birbaşı bağlanır Rusiyaya. Ona görə deyirlər ki, Rusiya, Türkiyə bu məsələdə üçün özü mənfəət dalıcandır. Rusiyanı hər halda razı salmaq dalıcandır. Bu məsələ təbiiyyətən Rusiya ilə Türkiyə arasında bir məsələ olacaq. Burada arada qurban olan Qarabağ olacaq. Buna görə söhbət burada deyirlər ki, bu məsələ Türkiyənin nəfinə olmayacaq. Əlbəttə, bu məsələ Azərbaycanın və ya Türkiyənin də zərərlənədir.
Şimdi Azərbaycan Cumhuriyyətinin zararınadır diyorsunuz. Şimdi bu konuda da açıklarsınız görüşlərinizi. Aslında soracaqdım da, acaba Azərbaycan nasıl qarşılıyor bu konuyu? Nə diyorsunuz, nasıldır fikriniz?
Qarabağın yeni dövrü demək olar ki, müharibədə Türkiyə dövləti himayə elədi. Bu himayəti əsgəri himayədən çox daha çox hayküt və təbliği və bino psixolojik himayə idi Azərbaycandan və Türkiyə buna ehtiyacı vardı. Türkiyə daxildə də buna ehtiyacı vardı. Daxili problemləri örtbasdır eləmək üçün. Azərbaycanda da təbiidir ki, indi müharibə şəraitində kömək, başqa dövlətdən kömək eləmək, ondan həmi durmaq və dövlət başçısının eynən Azərbaycan dövlət başçısı kimi və bəlkə ondan da qatib bəzi söhbətlər eləmək. Bu təbiiyyətən Azərbaycanda indiki halda cəmaatində xoşuna gəlir, hükumətində xoşuna gəlir. Amma hər halda Azərbaycan 30 ildir nəyin dalıcandı? Azərbaycan bunun dalıcandı ki, müstəqil olsun. Azərbaycan dövlətində Azərbaycanın öz qoşunları olsun, xarici qoşunları çıxarsın. İndi xub, Ruslar gəlir, orada nazirdirlər, hər halda bura razı salıblar. Bir başqa dövlətin də gəlməsi, ordusunun gəlməsi Azərbaycanda indi olur iki xarici dövlətin qoşununun orada huzuru. Və bu belə beynəlxalq norma əsasında bir xoş mətələ deyil bir ölkədə iki dövlətin, xarici dövlətin orada ordusu olsun. Bundan təbiətən Azərbaycanın zərərlənədi, istiqlal baxımından zərərlənədi. İkincisi, Türkiyə bu məsələdə deyilsə ki, yaxşı, Rusiya nə gəliblər orada nəzarət eləyir. Yaxşı, əgər rəqib olsalar bir-birinlə, burada bir tərəf birindən himayə eləsə, bir başqa tərəf birindən himayə eləyir. Amma Türkiyə Rusiyə rəqib deyil, Türkiyə Rusiyə şərikdir. Orada bu məsələdə Azərbaycanın xeyri nə olacaq? Üçüncü məsələ budur ki, Türkiyədə keçmişdə dalbadal hərbi çevrilişlər olub. Hər 10 ildə bir çevriliş olub. Bu çevrilişlərin hamısını ordu eləyib. Bir yoxunu da bilirsən bundan qabaqdır ki, ordu çevriliş elədi və FETÖ çevrilişi adı ilə məşhurdur. Yaxşı, bu ordu buradadır ki, demək olar ordunun müstəbiri bu məsələdə zadı dərcilidir. Belə deyordu ki, bir nəfər, iki nəfər ola. Rusiyanın hava qoşunlarında, xüsusən pilotlarının demək olar 4-də 3-i bu məsələdə neçə min nəfər ayrıldı. Ordudan onlar mühakimə olundu, soyundular, ordudan ixrac olundular. Yaxşı, indi Kuduta, indi gələcəkdə bir qarantina vardı ki, Türkiyədə yenə də hərbi çevriliş olmuyor. Belə hərbi çevriliş Allah eləməsin ola. Bəli, hər halda Türkiyə ilvəl, hər neçə ildən bir buna şahid olub. Oldu yaxşı, onda nə olacaq? Bir Azərbaycanda, bir xarici Türkiyə dövlətinin qoşunları. Bir başqa məsələ, burdadır ki, Türkiyə ordusu NATO-nun fərmanı altındadır. Türkiyənin fəqat deyir ki, NATO-nun əskərləridir. Yaxşı, NATO-dan dəstur alırlar, NATO Rusiya ilə çaxmaşır, Azərbaycan dönür, NATO olan Rusiyanın üzbəyüz gəlməsinə. Ola bilərindir ki, bu hükumət dövründə bu olmasın. Vəli gələcəkdə bu mümkündür və Azərbaycanı təhlükəyə salır. Başqa məsələ budur ki, burada Azərbaycanın dövlət sirrlərin, hərbi məsələlərin tək Rusiya bilmir ki, burada Türkiyə də bildi, Türkiyə bildi, yəni Avropa ölkələrinin hamısı bildi, yəni NATO bildi və ya bu NATO-da kimdir? NATO-da Fransadır, NATO-da İngiltərədir. Yaxşı, Fransalılar da Ermənistana verəcək. Bir başqa məsələ budur ki, Türkiyə ordusunda özbaşınalıq keçmişdə də olub. Xüsusən təhlükəsizlik qüvvələrində. Yəni, keçmişdə biz şahid olduq. Yəni, Heydər Əliyev təzə iş üstə gəlmişdi. 1993 il idi məncə, 94-ün əvvəlləri idi. Türkiyədə, Azərbaycanda Heydər Əliyev əleyhinə bir dövlət çevrilişi oldu. O dövlət çevrilişini düzəldən Türkiyə idi. Və Heydər Əliyev özü sərahətən bunu elan elədi və dedi və Türkiyə dövləti də bunu qəbul etdi. Süleyman Dəmirəl o zaman Türkiyədə cumhurbaşqanı idi. Qəbul etdi. Dedi, bəli, bəli, ordunun içində və ya təhlükəsiz qüvvələrin içində bəli özbaşına adamlar istəyirdilər orada bir dövlət çevrilişi eləyələr. Özbəkistanda da belə bir müşabih məsələlər olmuşdu.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuştuk. Bugün sohbetimizdə Türkiyə Büyük Millet Məclisinin Azərbaycana asker göndərmə təzkirəsini onaylaması konusu ətrafında analizlər dinlədiniz. Reportajımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və programımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 51. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle geniş ve aynı zamanda çok derin bir anlam olan, birçok insanın ona gönül bağladıklarını iddia eden ona uydukları ve ona davrandıkları El-Hak ismi şerif hakkında konuşacağız. Esma-ül Hüsna'dan bir diğeri olan El-Hak aslında doğruluk ve adalet anlamında varlığı inkar edilemeyen sabit bir varlık demektir. Ayrıca uyum ve uygunluk anlamındadır. Bu yüzden var olan gerçeklere uyan ve uygun olanlara da Hak denir. Yüce Allah'a Hak denilmesi de onun kutsal varlığının inkar edilemeyen en büyük gerçek olmasındandır. Zira fiilen var olan mevcudiyeti ve uluhiyeti gerçek olan varlığı da hiç değişmeden duran hakikaten var olan yalnız O'dur. Esma-ül Hüsna'dan El-Hak ismi şerif Kur'an-ı Kerim'de 10 kez tekrarlanmıştır. 4'ü Allah'ın bizzat Hak olmasını beyan ediyor. Allah Teala zatının özelliklerine ve varlık dünyasında var olan ayetlerine binaen bizzat Hak olduğunu ve ondan başkasının tapılmaya layık olmadığını, diğerlerinin batıl olduğunu belirtiyor. Nitekim Lokman suresinin 29 ve 30. ayetlerinde şöyle yazıyor. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinden hakkı ile haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Hak, doğruluk ve haklılığı izleyen hakikattir ve sahip olduğu hikmeti nedeniyle her şeyi yerli yerinde yerleştiriyor. Bu yüzden Allah'ın tüm işleri haktır. Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresi 85. ayetinde şöyle okuyoruz. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak Hakk'a ve hikmete uygun olarak yarattık. Bu yüzden Allah'ın işi boş, beyhude ve abes değildir. Hepsi tamamen hikmet doludur. Semavi Kur'an-ı Kerim'in nazil edilmesi de bu yüzdendir. Nitekim Maide suresinin 48. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı, Hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hikmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Bu yüzden Hakk'ın karşısında duran kişilerin görüşleri, düşünceleri ve fikirlerinin tümü bile Hakk'a karşı olması durumunda bile değersiz olduğu kesinlikle söylenebilir. Ehl-i Beyt semasının 7. yıldızı, İmam Musa Kazım Aleyhisselam bu konuda güzel bir açıklaması bulunuyor. İmam, Huşam bin Hekem adlı talebesine hitaben şöyle buyuruyor. Ey Huşam! Eğer elinde bir ceviz olsa fakat insanlar onun değerli bir inci olduğunu düşünseler bile senin için hiçbir faydası olmaz. Zira sen bizzat elindekinin değersiz bir cevizden başka bir şey olmadığını biliyorsun. Ayrıca eğer elinde değerli bir inci olsa fakat insanlar onun değersiz bir ceviz olduğunu söyleseler de sana bir zararı olmayacaktır. Zira sen onun değerli bir gevher olduğunu biliyorsun. Allah'a kulluğun en güçlü ve sağlam temeli, Hakk'a karşı teslim ve mütevazi olmaktır. Buna karşın her türlü inat ve bağnazlık ise, Hak'tan uzaklaşmak ve saadetten mahrum kalmaktır. Hava ve hevese kapılan insan, Hak ve hakikati kendi çıkarları ile çelişeni görür. Bu yüzden ona karşı savaş açar ve her zaman hakikatten kaçar. Fakat Kur'an-ı Kerim, Müminin suresinin 71. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer Hak onların arzularına uysaydı, gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Bu yüzden her şey ya haktır veya batıl, bunun ortası yoktur. Buna binaen Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresi 32. ayeti, Hak ve batıl arasında hiçbir aracının olmadığını işaretle şöyle buyuruyor. İşte o, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Hak'tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da Hak'tan döndürülüyorsunuz? Bu yüzden hiçbir şeyi hem hak ve hem batıl olarak bilmeyiz. Üstelik batılın bazen kendini Hak olarak gösterdiği zamanlarda bile. Bu bağlamda Ra'd suresinin 17. ayeti güzel bir örnekle konuyu açıklayarak şöyle buyuruyor. O gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Hakk'ın özelliklerinden bir diğeri ise başkalarından onu tanıtmasına ihtiyaç duymaksızın kendini açıklayarak tanıtmasıdır. Aslında Hak bizzat bir ölçü ve ayardır ve diğerleri de onunla kıyaslanarak tanınır. Nitekim Cemal Savaşı'nda adamın biri Emir-i Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın huzuruna çıkarak şöyle dedi. Ey Emir-i Müminin, ben bu savaşta şüpheye düştüm. Bir yanda Talha, Zübeyr ve Resulullah'ın eşi Ayşe bulunuyor ve diğer yanda ise siz ve Resulullah'ın diğer sahabesi. Burada kim haklıdır? Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sen aşağıya bakmış yukarıyı görmüyorsun. Bu yüzden de şaşkınlıktasın. Sen hakkı tanımamışsın ki insanları ne tanıyasın ve batılı tanımamışsın ki insanlarını tanıyasın. Bu yüzden hiçbir zaman hakkı insanlar, konumları, meslekleri bilimsel veya sosyal konumları ile ölçmemek gerekiyor. Hakkın belirtileriyle hakkı tanımak gerekir. Ardından hakkı batıldan ayırt etmek kolaylaşır. Her ne kadar batıl haktan bir maske taksa ve şüphelere dardığından kendini hak olarak tanıtsa bile. Tabii ki bazen tüm şeytanlar hak ve batılı birbirinden ayırt edilemeyecek kadar birbirine karıştırıyorlar. Nitekim günümüzde batının sultacı güçleri de aynı yöntemi de kullanıyor ve onlara bağlı medya ve haber çevreleri de hak görüntüsü ve hakta gösterilen yöntem ve delillerle batıl düzenleri de çıkarcı rejimleri ve saldırgan kapitalist sistemi destekliyorlar. Bu yüzden Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Necul Bela'nın 50. hutbesinde bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer batıl haktan karışmaksızın arınmış olsaydı, sekte olanlar, hakikat peşinde koşanlar için gizli kalmazdı. Eğer hak da batıl örtüsünden arınmış olsaydı, inatçı düşmanların dili ondan kesilmiş olurdu. Ama biraz bundan, haktan biraz da ondan, batıldan alınmış, sonra birbirine karıştırılmıştır. İşte o zaman şeytan dostlarına musallat olur. Sadece Allah'ın lütfuna mazhar olanlar kurtulur. Değerli dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta sizlerle Resulullah'ın mübarek namazlarında okuduğu bir dua ile ayrılmak istiyoruz. Allah'ım, sensin göklerde ve yerdeki nur ve aralarında olan her şeyi aydınlık veren. Öyleyse övülmeye layıksın ve sensin göklerde ve yerde ve aralarında olan her şeyi yaratan. Öyleyse övülmeye layıksın. Ve sen haksın ve verdiğin vaatlerin haktır ve senin kelamın haktır ve iraden, hatır ve cennetin hak ve cehennemin haktır. Allah'ım, ben senin hükmüne teslimim ve sana iman etmiş ve sana tevekkül ediyorum ve senin aracılığınla düşmanla mücadele ediyor ve hüküm vermeyi sana getiriyorum. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, günahlarımı eskiden ve gelecekten, açık ve gizliden ne yaptıysam kereminle bağışla. Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Muhammed ve Ali Muhammed'e selam gönder ve günahlarımdan geç ve halime acı ve tevbemi kabul et. Zira sen tevbeleri kabul eden esirgiyensin.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızda sizlerle İmam Hadi Aleyhisselam'ın imameti ve siyeri hakkında konuşacağız.
İmam Hadi Aleyhisselam döneminde Abbasi Mütevekkil iktidarın başına geçtiğinde Hicaz'daki ajanları ona Mekke ve Medine'de halkın İmam Hadi Aleyhisselam'a eğilimleri her geçen gün daha da arttığını rapor ettiler. Mütevekkil İmam Hadi Aleyhisselam'ın insanların kalbine nüfuz etmesi onun hükümetine sorun yaratmasından endişe etmeye başladı ve bu yüzden o Hazreti hükümetinin merkezi Samira'ya getirerek yakından gözetim altında tutmak istedi. Mütevekkilin bir başka amacı İmam Hadi Aleyhisselam'ı halktan koparmaktı. Böylece mütevekkil İmam Hadi Aleyhisselam'ı askeri bir bölgeye yerleştirdi ve hükümet casuslarının ağır gözetimine verdi.
Mütevekkilin talimatı üzerine bundan sonra İmam Hadi Aleyhisselam'ın evi sıkı denetim altına alındı ve her türlü giriş çıkış denetlendi. Hatta bazen İmam Hadi Aleyhisselam'ın evine baskın düzenleniyor ve ev didim didim aranıyordu. Aslında mütevekkil topluma ağır baskı şartlarını dayatmıştı. Mütevekkil Alevileri sıkı baskı altında tutuyor ve onlara iktisadi kuşatma uyguluyordu. Ancak tüm bu uygulamalara karşın İmam Hadi Aleyhisselam'ın halk arasında sempatisi azalmadı. Bilakis günden güne ve hatta İslam beldelerinin en ucra köşelerinde sevenleri ve izleyenlerin sayısı artmaya başladı.
İmam Hadi Aleyhisselam ilim ve bilim ve ahlaki erdemlerin bakımından halk arasında çok ün yapmıştı. O Hazret oldukça cömertti ve insanlar İmam Hadi Aleyhisselam'ı yoksullara iyilik ve ihsanları ile biliyordu. İmam Hadi Aleyhisselam kötülere karşı hoşgörü ve af ve iyilikle davranıyordu. İmam gecelerine namaz ve ibadet ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle geçiriyordu. Bu yüzden de halk kitlelere İmam Hadi Aleyhisselam'a hayranlık duyuyor ve seviyordu.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın faziletleri sadece İslam dininin önde gelenleri değil, başka dinlerin ve mezheplerin mensupları da o Hazretin seçkin özelliklerini ve derin bilimini itiraf edecek kadar genişti. Hristiyan tabip Yezdat adında bir kişi İmam Hadi Aleyhisselam'ın ilmi makamına hayran oldu. Yezdat, İmam Hadi Aleyhisselam'ın Samira'ya intikal ettirilmesi hakkında şöyle diyor: "Eğer biri tüm ilimlere musallat ise bir tek odur. Onu insanların ona artan eğilimini engellemek için Samira'ya getirdiler. Zira o varken hakimiyet kendi varlığını tehlikede görüyordu."
Gerçi Abbasi iktidarı ve ajanları İmam Hadi Aleyhisselam'ı ve arkadaşlarının hareketlerini dikkatle gözetliyordu. Fakat buna karşın imam hiçbir zaman mücadeleden el çekmedi ve faaliyetlerini ve o dönemin şartlarına göre uygun biçimde sürdürdü. İmam Hadi Aleyhisselam da İmam Cevat Aleyhisselam gibi temsilcilerinden oluşan vekalet ağ üzerinden Şia Müslümanlarla irtibat içindeydi. Bu ağın Kum, Rey, Basra, Küfe, Bağdat, Medine, Yemen, Mısır ve diğer birçok yörede temsilcileri vardı ve bunlar İmam Hadi Aleyhisselam ile halk arasında irtibat köprüleri konumundaydı.
Tarihte yer alan belgelere göre İmam Hadi Aleyhisselam'ın vekilleri mektup yazışmak ve İmam Hadi Aleyhisselam'ın çok güvendiği kişilerin üzerinden o Hazret'e sürekli irtibat halindeydi. Ve Şia Müslümanlar bu yoldan imamın dini ve fıkhı görüşleriyle tanışıyordu. Her halükarda o dönemde şartların çok zor ve sıkı olmasına karşın İmam Hadi Aleyhisselam'ın temsilcilerinden oluşan bir ağ, Şia kültürünü tüm İslam beldelerine yaygınlaştırmaya başladı.
Kuşkusuz İmam Hadi Aleyhisselam'ın tüm bu çabaları zalim ve despot Abbasi hükümdarlarının kılıçlarının gölgesinde ve onların isteklerine rağmen gerçekleşiyordu. Yine tarihte belirtildiği üzere İmam Hadi Aleyhisselam'ın arkadaşlarından biri o hazretin evin yağ satan birinin kılığında gelip gidiyor ve imam bu halkın karşılıklı yazdığı mektupları beraberinde taşıdığı kapların içinde saklıyordu. Buna göre eğer şimdi o günlerin üzerinden 1000 yıl geçtiği bir sırada İslam ilimleri ve marifleri beşeri camiada parlamaya devam ediyorsa, bunu masum imamların ve fedakar arkadaşlarının emeklerine borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın imamet yıllarında ayrıca İslam ümmeti arasında birçok akaid ve inanç ekolleri de ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri Eşaire ve diğeri Mu'tezile kelam mektepleriydi. Allahu Teala'nın cisim olup olmadığı, cebir ve ihtiyar, Kur'an-ı Kerim'in hadis veya kadim olduğu gibi konular o dönemde dini çevrelerde en çok tartışılan konulardı. İmam Hadi Aleyhisselam kesin tutumu ve her türlü şüpheye kesin ve açık bir şekilde cevap vermesi hem Şia mezhebinin asaletini ve hakkaniyetini ispat ediyor ve hem Müslümanları şaibeli mekteplerin tuzağına düşmekten koruyordu.
İmam Hadi Aleyhisselam'dan inanç, tefsir, fıkıh ve ahlak gibi çeşitli alanların üzerine birçok hadis ve rivayet geride kalmıştır. Bu tür rivayetlere İmam Hadi Aleyhisselam'ın Yahya bin Eksem'le cebir ve ihtiyar veya Allah Teala'nın adaleti gibi konuların üzerinde yaptığı münazaraları ve o hazretin sorulara ve şüphelere verdiği cevapları örnek vermek mümkün. Yine İmam Hadi Aleyhisselam'ın günümüzde bazı dualar ve ziyaretnameler geride kalmıştır ki bunlara da Cemiya Kebire ziyaretnamesi çok meşhurdur. Bu ziyaretname çok değerli konuları ve kavramları içermektedir.
İmam Hadi Aleyhisselam, kelam ilminde oldukça karmaşık bir tartışma olan cebir ve ihtiyar veya zorunluluk ve serbestlik üzerine yazdığı risalede bu konuya açıklık getiriyor. İmam Aleyhisselam, delillere istinat ederek mutlak cebir ve mutlak ihtiyarı reddediyor. Şöyle ki Allahu Teala insanları İyi veya kötü amellere mecbur etmemiş ve öte yandan insanlara da istedikleri her şeyi yapmak üzere serbest bırakmamıştır. İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Doğru kanaat, İmam Sadık Aleyhisselam'ın buyurduğu gibidir. Ne cebir ve ne de tam serbestliktir. Bunlar arasında bir mertebedir. Zira Allahu Teala kullarını günah işlemeye zorlamayacak kadar adil ve tüm işleri de tamamen kullarına bırakmayacak kadar muktedirdir.
İmam Hadi Aleyhisselam karşı karşıya bulunduğu onca engellere rağmen çok sayıda talebede yetiştirdi ve Hazret'ten rivayet nakledilenlerin sayısı 185 kişiyi buluyor. İmam Hadi Aleyhisselam'ın yetiştirdiği talebeleri arasında çok seçkin ilmi ve fıkhi şahsiyetler de yer alıyor. Ali bin Mahsiyar, Ahvazi, Fadr bin Şazan Nişaburi, Hasan bin Raşid ve Osman bin Said bu şahsiyetlerden bazılarıdır. Abdülazim Hasan de İmam Hadi Aleyhisselam'ın yetiştirdiği seçkin talebelerinden ve arkadaşlarından biriydi. Hasan'ın seçkin ve bilgi bir alimdi ve İmam Hadi Aleyhisselam'ına mektuplaşarak irtibat kuruyor ve İran halkının fıkhi ve inançla ilgili sorularını ve Hazret'e iletiyordu. Abdülazim Hasani İmam Hadi Aleyhisselam'ın güvenli ve ilmi açıdan onayladığı bir alimdi.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın en önemli icraatından biri sapkın düşüncelere ve örgütlere karşı mücadele etmekti. Bu akımlar genellikle Abbasi iktidarı döneminde topluma hakim olan zehirli atmosferin sayesinde türemiş ve yayılmıştı. Gollat bu sapkın örgütlerden biriydi. Bu zümre radikal ve mantıksız insanlardı ve imamların hakkında aşırı derecede abartmalarda bulunuyordu. Bu sapkın kesim imamları ilah olma seviyesine yükseltecek kadar radikal düşüncelere sahipti ve dinin birçok vecibelerini haram ve birçok günahı da helal sayıyordu. Bu zümre nefsani heva ve heveslerine dini kılıf giydirmeye çalışıyordu. Ancak İmam Hadi Aleyhisselam bu kesimin inançlarını resmen batıl ilan etti ve onlara şiddetle tepki göstererek onlardan beraatini ilan etti.
İmam Hadi Aleyhisselam kendisinden bir tarikat hakkında soru soran birbirine şöyle cevap verdi. Biz peygamberin, halefleri ve Allah-u Teala'nın kullarıyız ve asla ona şirk koşmayız. Eğer Allah-u Teala'ya itaat edersek rahmeti bizi kapsar ve eğer onun fermanına karşı çıkarsak acı azapla cezalandırılırız. Ben imamların hakkında bu denli abartılı sözler sarf edenlerden beraat ediyorum ve bu tür sözlerinden Allah'a sığınıyorum. Siz de onlardan beraat edin.
Yine İmam Hadi Aleyhisselam döneminde bir başka sapkın akım Kur'an-ı Kerim'in tahrif edildiğini iddia ediyordu. Ancak İmam Hadi Aleyhisselam kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in asaleti, ebediliği ve asla tahrif edilmeyeceği üzerine vurgu yapıyordu. İmam Hadi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinad ederek şöyle buyuruyordu. Bu kitapta batıla hiçbir yönden yol yoktur. İmam Hadi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her türlü söz ve rivayeti batıl biliyordu. Zira doğruyu yanlıştan ayırt etmenin kriteri Kur'an-ı Kerim'di.
İmam Hadi Aleyhisselam döneminde diğer sapkın akımlardan biri de toplumda tasavvufun bazı kanatlarının yayılmasıdır. Bu mektebe inananlar inzivaya ve toplumdan çekilmeyi ağırlık veriyor ve kendilerine dünyevi olan her şeye rağbetsiz gösteriyordu. Bu kesim kendi hedeflerine ulaşmak için halkın dini eğilimlerinden yararlanıyordu. Bunlar Mescid-i Nebi gibi mekanlardan toplanarak tuhaf hareketlerde bulunarak zikir ve dua okuyordu ve sonuçta saf ve sade insanlar bu zümreyi yeryüzünde en takvalı insanlar sayıyordu. Ancak İmam Hadi Aleyhisselam delillere istinad ederek bu sapkın kesimi ifşa ediyordu.
İmam Hadi Aleyhisselam tasavvuf iddiasına bulunan bu zümre hakkında şöyle diyordu. Bu sahtekar cemaati umursamayın. Bunlar şeytanlarla haşır neşir olan ve dinin temellerini yıkmak isteyen zümredir. Bunlar refaha ve rahata kavuşmak için kendilerini dindar gibi gösterir ve saf insanları tuzağa düşürmek için geceleri uyanık geçirir ve yavaş yavaş insanları kazdıkları sapkınlık kuyusuna düşürürler.
Abbasi hilafetinin tüm engellemelerine ve baskılarına rağmen İmam Hadi Aleyhisselam'ın faaliyet alanı her geçen gün daha da genişliyor ve Ehl-i Beyt hayranları ve dostlarının sayısı da bir o kadar artıyordu. Ancak imamın halk arasında nüfuzuna paralel olarak da zalim hükümdarların baskıları artıyordu. Nitekim İmam Hadi Aleyhisselam'ın zorbalara karşı teslim olmaması yüzünden Abbasi iktidarı o hazreti ortadan kaldırmaya karar verdi. Kuşkusuz hak yolunda şehit düşmek, evliyaların ziyneti ve onların ihlas ve masumiyetlerinin işaretidir. İmam Hadi Aleyhisselam Kamer'i 254 yılında ve henüz 42 yaşındayken Abbasi halife Mu'tez tarafından zehirlenerek şehit düştü.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. İslam dininde en önemli ahlak ilkelerinden biri ebeveyne saygı göstermektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim tevhidden sonra hemen bu iki değerli varlığa ihsanda bulunmayı gündeme getirir. Ebeveyne ihsanda bulunmak o kadar önemlidir ki hatta onların müşriklerden olması insanlara ihsanda bulunmaya mani oluşturmaz. Gerçi onların şirke dayalı düşüncelerini benimsememek gerekir. Lakin onlara kesinlikle saygısızlık edilmemesi emredilmiştir. Hatta onlara teşekkür etmek ilahi şükranla eşdeğer tutulmuştur. Kur'an-ı Kerim ayetleri ebeveyne iyiliğin önemi için en iyi şahitlerdir. Nitekim İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde şöyle buyrulur. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et diyerek dua et. İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyurur. Ey Cabir! Bizi izleyenler ancak ebeveynine iyilik etmekle tanınabilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.